Biz burada kalacağız. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor Türkiye'de. Biz burada kalacağız programı 140. bölümüyle sizlerle. Nurettin Turan, Şule Özçakır birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçubaşar'a yaklaşık 35 dakika boyunca sizlerle olacağım. Telefon numaralarımızı anımsatmak isterim. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Belge geçer numaramız ise yine aynı alan kodla 463 32 84. Blok adresimiz bizburada.blogspot.com. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Cihan Aktepe teknik masada. Sevgili dinleyenlerimiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ülkelerde bulunan göç kökenlilerin ev sahibi toplumla bütünleşmelerine etkisi konu başlığımız ve örneğimiz de Belçika, Türkiye üzerinden olacak. Acaba Belçika, Türkiye üzerinden verdiğimiz örneklerde Türk vatandaşlarımız ne kadar mutlular? Bunu soracağız hocalarımıza. Sonrasında yaşanan olaylardan ne kadar etkileniyorlar? Oralı olma duyguları ne kadar örseleniyor? Tüm bunları konuşmak istiyoruz. Konuklarımız az sonra telefon hattımızı yardımcı doçent doktor Ertuğrul Taş olacaklar. Ertuğrul hocamız 19 Mayıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve uzun yıllar Belçika'da kalmış bir öğretim görevlisi ve her zaman olduğu gibi programımızın danışmanı doçent doktor Can Ünver, göç uzmanı bizimle birlikte. Merhaba Can Hocam.
İyi yayınlar. Merhaba Yasemin Hanım.
Evet, siz herhalde hocam benim olmadığım süre içerisinde de bu konuda bayağı bir konuşmuştunuz. Ben şimdi ucundan kıyısından konuyu yakalamaya çalışacağım. Evet. Belçika örneğini özellikle almamızın bir nedeni var mı hocam?
Ha yok. Almanya'yı falan da ele aldık. İşte yani aslında Avrupa'da genel bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Özellikle son dönemde Türkiye konusunda yaşanan olumsuzlukları, özellikle kamuoyunun bu konudaki olumsuz tutumu, tavrı veyahut da kamuoyunu etkileyenlerin bu alandaki olumsuzlukları tabiatıyla bizim oradaki vatandaşlarımızı, işte oradaki Türk kökenli göçmenleri rahatsız ediyor diye düşünüyoruz en azından. Yani çok aslında elimizde gözleme dayanan bir takım verilerin olması lazım ama bu veriler olmasa dahi bunu onların halinden, tavrından, sözlerinden, işte basına yansıdığı kadarıyla da izlemek ve bu saptamayı yapmak mümkün diye düşünüyorum. Şimdi özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Avrupa'da daha fazla gündeme gelen Türkiye, hatta ondan öncesi de bu işte mülteci kriziyle başlayan Türkiye tartışması, Türkiye'nin göç politikası, ondan sonra işte arkasından bu 15 Temmuz sonrası yaşananlar, bu konuda çok ciddi bir eleştirel duruş sergiliyor Avrupa ülkeleri. Yani Belçika'da bundan ayrı değil tabii. Hatta Belçika'da son dönemde hem bizi rahatsız eden hem de hiç kuşkusuz Belçika'da yaşayan Türkleri rahatsız eden bir mahkeme kararı var biliyorsunuz. Yani PKK terör örgütünün terörist sayılamayacağına ilişkin bir karar bu. Buna benzer bir karar Hamburg'da bir mahkemeden de çıktı. Bunlar bizim vatandaşlarımızın hem o ülkelere olan yaşadıkları ve kalkınmasına büyük katkıda bulundukları ve yaşamlarını sürdürmeye niyetli oldukları ülkelere olan bağlılıklarını zedeleyici. Hem de böyle bütün Avrupa'da öteden beri çok artık ağızlarda sakız haline gelen entegrasyon tartışmasını hem farklı bir yöne götürücü hem de bu entegrasyonun nasıl bir entegrasyon olacağı konusunda son derece büyük şüphelerin ortaya çıkmasına neden olucu bir gelişmedir diye düşünüyorum. Yani bizim vatandaşlarımızın gönüllerini kırmak adına yapılanları tabii tasvip etmek mümkün değil. Gerçekten de gönülleri kırılmaktadır.
Gönüllerini kırmaktan kaçınmayan bir tavır var.
Evet. Yani bunda niçin bu kadar vurdum duymazlık var? Bunu da çözmek mümkün değil. Yani özellikle belki siyaset alanında ya da siyaset kurumlarında biraz daha temkinli bir takım tavırlar gözlemliyoruz ama yani kamuoyunu etkilemeleri açısından kanaat önderlerinin, işte belli basının davranışı son derece vurdum duymazdır. Bu tasvip edilecek bir şey değil. Dolayısıyla insanlarımızın şu ara, yani bizim Ankara'dan baktığımız vakit çok mutlu olduklarını söylemenin mümkün olabileceğini düşünemiyorum.
Yani. Evet, bakalım Ertuğrul hocamıza soralım. Yardımcı doçent doktor Ertuğrul Taş şu anda telefon hattımızda. Kendileri 19 Mayıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi. Şu anda Biz Burada Kalacağız programına telefonda bağlandılar. Teşekkür ederiz hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, ben teşekkür ediyorum.
Hocam biz burada sohbete başladık. Belçika'yı örnek aldık. Sizin de uzun yıllarınızın orada geçtiğini biliyoruz. Can hocamın son cümlesi, bence oradaki Türk vatandaşlarımızın çok da mutlu olduğunu düşünmüyorum şeklindeydi. Sizce öyle mi?
Şöyle söyleyeyim, doğrudur. Can hocamızın gözlemleri doğru bir tespit olarak düşünüyorum. Geçen ay ben de Belçika'daydım. Ve oradaki temaslarımla özellikle Türk kökenli vatandaşlarımız bu gelişen ve içinde bulundukları süreçten çok hoşnut değiller. Ama bunu sadece Türkiye-Belçika ilişkileri üzerinden de yorumlamamak gerekiyor. Çünkü bu özellikle son 15 yılda gelişen bir sürecin sonucu ve bunun içerisinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ilişkileri, özellikle de Belçika ile olan ilişkileri belki de son zamanlarda dikkate değer konular olarak gündeme gelmektedir. Şimdi baktığımız zaman ki Belçika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde birçok yabancılarla ilgili projelerde çalıştım. Bunları da dikkat alarak konuşuyorum. Özellikle Avrupa'da kırılma noktası 11 Eylül saldırılardır. Yani 2001 yılıdır. 2001 yılından sonra Avrupa'nın İslam coğrafyasına ve Avrupa ülkelerindeki Müslümanlara bakışı radikal olarak değişmeye başlamıştır. Bu sürecin sonunda İspanya, Madrid saldırısı, Londra saldırısı, daha sonra yeni birkaç yıllık süre içerisinde Paris, Charlie Hebdo ve Belçika, Brüksel sonrasında Nice saldırıları gibi özellikle kamuoyunu derinden yaralayan saldırılar sonucunda Avrupalı halklarda genel olarak Müslümanlara ve yabancılara karşı bir şüphe oluşmuştur. Bu şüpheli bakış herkes tarafından, bütün yabancılar ve özellikle de Türkler tarafından dile getirilmektedir. İşin acı boyutu ilkokul seviyesine kadar bu şüpheli bakış inmiştir. Hı hı. Özellikle çocuklar arasında şakalaşmalarda son saldırıları düzenleyen teröristlere atfen konuşmalar olmaktadır. Bu çocuklar bize aktarmışlardır geçen ay Belçika'daki temaslarımızda. Dolayısıyla istenilmeyen, hor görülen, dışlanma yaşayan vatandaşlar olarak bu durumdan muzdariptirler. Bir de bunun üzerine 15 Temmuz'dan sonra özellikle çok radikal olarak Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarının savundukları değerleri haksız gören söylemler ve kamuoyundaki Türkiye algısı ayrıca yaralamaktadır bu vatandaşları. Burada belki de vatandaşların çaresizliğinden bahsedebiliriz. Geçen ayki Belçikalılarla olan temaslarımda şu dikkatimi çekti. Hı hı. Radikal bir Türkiye karşıtlığı var. Yalnız bu Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığı üzerinden söylem doğurmuyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bir diktatör, bir aşırı güç kullanan lider kavramı ısrarla dile getirilmekte ve bunun üzerinden de Türkiye'ye karşı yaşanılmaz, kaçınılması gereken bir ülke söylemi ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla işin diğer bir yanı da bu darbeden ya da darbe sonraki süreçte devletin sertleşmesinden mağdur olduklarını söyleyenlerin daha çok koruma altına alınmasıdır. Yani Batı'daki vatandaşlarımız ne söyleseler boştur. Yani dikkate alınmıyor. Kamuoyuna söylemleri aktarılmıyor ve çok etkisi de olmuyor.
Ertuğrul Bey, bir şey söyleyebilir miyim?
Konjonktürden, evet.
Az evvel dediniz ki bu dışlama, bu aşağılama çocuklara kadar inmiş durumda dediniz. Siz bir psikologsunuz.
Çok doğru.
Peki bu durumda, yani bu ülkede yaşayan çocuklar bu ülkenin aynı zamanda geleceğiydi. Bu nasıl riske edilebiliyor? Yani yaşadığı toprakları karşısına alabilecek bir uç nokta da var aslında. Yani bu nasıl göz ardı edilebiliyor?
Şimdi maalesef Belçika ya da diğer ülkeler için alarak konuşalım. Bu yeni bir durum değil. Bugün Nice'de kamyona binip bunu bütün oradaki vatandaşların üzerine süren çocuk da Fransa'da büyümüş bir çocuk. Hı hı. İşte Paris saldırılarını örgütleyen ve gerçekleştiren çocuk da Molenbeek'te, Belçika'da yaşamış, büyümüş bir çocuk. Dolayısıyla Belçika uzun yıllardır buradaki çocukların topluma uyum sağlamaları gerektiğini söyler, konuşur. Bununla ilgili de hakikaten hakkını vermek gerekir. Kurumsal yapılar oluşturmuşlardır ve finansal kaynaklar ayırmışlardır ve harcamışlardır. Ama bu tür girişimler özellikle kamuoyunda bu çocukların kabul görmesini, pozitif algılanmasını çok değiştirmemiştir. Özellikle medyanın büyük rol oynadığı en ufak negatif durumların, adi hırsızlık vakalarının dahi uyrukla ya da mahalleyle ilişkilendirilerek aktarılması, toplum içerisindeki yabancı çocuklarla ilgili algıları negatif etkilemektedir. Hı hı. Bu sizin dile getirdiğiniz durumun tamamıyla farkındadırlar ve eğer ki bu çocuklara zamanında gerekli imkanlar verilmez ise ileride topluma uyumlarının zor olacağı ve içerisinden de bazen kontrol dışı kaymaların olabileceğini çok iyi bilmektedirler. Ama bunu bilmek maalesef ortaya konulan projeler olsa da bu tür girişimleri ya da farklılaşmaları burada doğup büyüyen çocukların bu ülkeleri sahiplenmemelerini, bu ülkelerin menfaat için çalışmalarını garantilememektedir.
O halde
dolayısıyla
Ertuğrul Bey, o zaman yani ilişkilerin bütünleşme konusundaki etkisinden söz edecek olursak böyle bir olumsuzluk ve bir risk var, ancak çoğunlukla böyle bir şey yaşanmıyor mu?
İlişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilerin toplumla, yani oradaki insanların içerisinde yaşadıkları toplumla bütünleşmelerini etkilediği muhakkaktır. Hı hı. Özellikle bunu Türkiye'nin son yaşadığı dönemde o dönemdeki olaylarla ve Avrupa'daki yansımalarıyla ele alabiliriz. Yani bu çocuklarda ait olamama hissi en azından bu çocukların alternatif kimlikleri var. Yani bunlar, hı hı, Türk asıllı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı çoğunlukla ve bu uyruğa ait kendilerini hissedebiliyorlar. Yani bir yere kadar bu çocukların aitlik duygusunu koruyabiliyor. Bu pozitif olarak algılanabilir. Ama hı hı, bizim için esas tehlike diye nitelendireceğimiz durum bu çocukların kendi uyruklarına, asıllarına yapılan negatif atıfların, hı hı, bu çocukları bu toplumdan, yani Belçika ya da diğer Avrupa ülkeleri toplumlarından daha fazla uzaklaştıracağı yönündedir. Yani sizin içinde bulunduğunuz okul ortamı, hı hı, gençlik grupları ya da sosyal gruplar, hatta politik, siyasi örgütler sizin ait olduğunuz topluma ve ülkeye sürekli negatif söylemde, hı hı, bulunuyor ise sizin onlar içerisinde yer edinmeniz ve kalmanız çok da kolay olmayacaktır. Ya, hı, siz de onlarla aynı söylemi ortaya koyacaksınız yer edinmek için,
ya da
karşı geldiğiniz, hı, zaman dışlanma, hı, yaşayacaksınız. Hı. Maalesef olasılık, yani en büyük olasılık, hı, bu çocukların ait olduklarını dile getirmesi ve dışlanma yaşamalarıdır. Hı. Örneğin bunun örnekleri şu anda Belçika'da mevcuttur. Siyasi partilerde seçilmiş ya da gönüllü olarak bulunan Türk ya da Fas asıllı vatandaşlar kendi asıllarıyla ilgili çok savunucu oldukları zaman ya itibar görmektedir ya da dışlanmaktadırlar. Özellikle yaz döneminde Flaman bölgesinde bir siyasetçi Türkiye'yi savunduğu için ya da daha ziyade Erdoğan ismini savunduğu için dışlanmıştır, atılmıştır partisinden. Brüksel'de keza birkaç dersem bir sene ya da iki sene önce bir başka bayan milletvekili atılmıştır, hı-hı, partisinden. Açık olarak kamuoyuna aktarılmasa da Türkiye'ye olan bağları ön plandadır. Hı-hı. Bunu herkes, o yörede yaşayan insanlar çok çok iyi bilirler. Belçikalılar, evet, da çok iyi bilirler.
Ertuğrul Hocam,
evet. Dolayısıyla bu kişiler sanki seçim yapmak zorunda gibi bir pozisyona düşmektedir ve çok zordur. Yani insanın asıl, hı-hı, ait olduğu yeri dışlaması, kötülemesi, yok sayması, hı-hı, çok zor. Yani çok az bir durumdur ve, hı-hı, önemli olan o bağların pozitif olarak korunması ve ülke içerisinde de yaşanmasıdır. Dolayısıyla bizim Belçika'daki örneğin klinik çalışmalarımızda da karşılaştığımız en sorunlu grup ya hepten, yani hiçbir yere ait olamamış insanlardır ya da tek bir tarafı seçip öbür tarafı inkar edip ve sonrasında da bu inkarın peşinde diğer gruptan dışlanmasıdır. Hı hı. Dolayısıyla en sağlıklı olarak nitelendirdiğimiz insanlar ise hem ait olduğu değerleri bilip öğrenip koruyup hem de içinde yaşadığı ülkenin değerlerini bilip onları öğrenip davranışlarını entegre ederek her ikisinin sentezini oluşturan insanlar.
Evet, keşke koşullar uygun olsa da hocam, insanlar bu iki duyguyu birlikte doya doya yaşayabilseler ama işte maalesef bir çatışma söz konusu. O yüzden de böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Can hocam, münferit bir olay belki ama Ertuğrul hocamın da görüşünü almak isterim. Türk velilere saldırı başlığı, hı-hı, altında bir haberimiz var. Evet. Bu olayın detaylarını biliyor musunuz?
Bilmiyorum ben ama yani, hı-hı, o vakaya adiyedir. Yani birçok şeyler oluyor böyle.
Ha, o kadar sıradan bir olay.
Yani şimdi şey tabii, yani yabancı düşmanlığı Türk düşmanlığına dönüşen yabancı düşmanlığı esas itibariyle Avrupa'nın bugünkü en büyük hastalıklarından bir tanesi. Yani bunu yaşıyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz. Irkçı şiddetin birçok ülkede çeşitli biçimlerde ortaya çıktığını görüyoruz. Bir kere dildeki şiddet çok fazla, yani ille de böyle fiziki şiddet olması şart değil. Hocamın da biraz evvel söylediği gibi, yani bir de bir kere korkunç dışlamacı, ondan sonra dayatmacı ve antidemokratik bir tutumla Avrupa çapında karşı karşıyayız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişiliğinde Türkiye'ye karşı ciddi bir husumet ortaya çıktı. Yani ve bunu yaparken de bir düşman fotoğrafı yaratma ihtiyacı duydular anladığım kadarıyla. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinden Türkiye ile uğraşıyorlar. Fakat ben burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Daha doğrusu kendim hatırladım yani hocamın söylediklerinden. Şimdi başlangıçta saydığı o terör hadiseleri Avrupa'daki, işte Madrid, Londra, şurası burası falan, devam edenler falan. Şimdi bu Selefi, işte El-Kaide veyahut da şimdi işte DAEŞ tarafından yapılan bu terörist saldırılar Türkiye'de de oldu. Türkiye'de de yakın zamanda da oldu. Kasım 2003 hatırlarsınız İstanbul'da çok ciddi saldırılar ve ciddi kayıplar yaşandı. Hı hı. Yani İngiltere Başkonsolosluğu, bir sinagog, ondan sonra bir banka falan, biliyorsunuz, hatırlıyoruz. Tabii, tabii. Şimdi Avrupa'da bunları sayarken hiç Türkiye'de olup bitenleri saymazlar. Hiç saymazlar çünkü şey etmek istemiyorlar yani, evet. Normal olarak 1987'nin 14 Nisan'ında Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için müracaat etmiş. 99'un aralığında bu tam üyelik statüsü kabul edilmiş. 2004'te ve 2005'te müzakereler başlamış falan bir ülkeyi hiçbir zaman kendilerinden sayma eğiliminde olmadılar. Dolayısıyla oraya karşı yapılmış olan saldırılar da sanki işte kendi coğrafyalarının dışında ve kendilerini hiç alakadar etmezmiş gibi.
Yani öyle olsa zaten olay biraz sapacak. Evet, hani kendi menşei olarak düşündüğü yer, kaynak biz olduğumuz için. Yani onlara da oldu, pek hoşlarına gitmiyor.
Yani bu tasvip edilecek bir tavır, tutum değildir. Yani bunun üzerine gitmek lazım. Bunu eleştirmek lazım. Yurt dışındaki vatandaşlarımız dediği doğru hocamın. Yani ne yapsalar dinletemiyorlar kendilerini. Şimdi bunun tabii usulleri var. Dinletmenin de yolları var falan da. Fakat o konuda da tabii çok örgütlü değiller. Yani böyle bir şeyi işinde gücünde sabahtan akşama kadar işte ekmek parası derdinde olan insanların ya da okuluna giden insanların tutup da bu işleri böyle profesyonelce yapmaları falan mümkün değil. Ama çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız ve ben şu kadarını da söylemek istiyorum. Şimdi bakın, velilerden bahsettiniz. Bu ülkeler, Belçika olsun, Almanya olsun, başka ülkeler olsun, Avusturya olsun. Avusturya'da bu arada direkten döndü bir anlamda. Yani eğer o Hofer şey olsaydı, Cumhurbaşkanı çok daha farklı bir istikamete doğru gidecek gibiydi. Tam da dönmüş olduğu kanaatinde değilim, ayrı bir konu yani. Çok yüksek bir oy aldı çünkü aşırı sağ orada.
Van der
Bellen şey oldu, Cumhurbaşkanı oldu, Yeşiller adayı. Bir profesör o. Öbürü tam popülist yani, işte Jörg Haider'in partisidir. Jörg Haider öyle çok oldu ama
İsmail'e dolaşıyor. Türkiye ile ilgili yaklaşımlarla ilgili bilginiz var herhalde hocam.
Tabii yani Türkiye'ye karşı son derece husumet içerisinde, düşmanlık içerisinde. Yani bunu aleyhtar falanla küçültmek de mümkün değil artık yani. O kadar açık ki. Efendim işte çok muhtaç olduğumuzu sanmıyorum ben, bizim silahlı kuvvetlerimizin veya emniyet güçlerimizin. İşte silah ambargosu falan filan, 9 milyonluk bir ülke böyle bir şey söylemeye kalkışıyor Türkiye'ye. Yani bunlar tabii çok tatsız şeyler. Şimdi şunu söylemek lazım. Bu ülkeler kendi iç huzurlarını tehlikeye sokuyorlar. Kendi iç huzurlarını tehlikeye sokuyorlar. Bu çatışmacı yaklaşım, çatışmacı duruş ve söylem son derece tehlikeli kendileri açısından. Yani bir an evvel akıllarını başlarına devşirip çok daha farklı politikalara doğru yol almaları gerektiğini düşünüyorum. Yani benim şahsi kanaatim bu.
Evet, Ertuğrul Hocam.
Ben de bu özellikle velilerle ilgili Belçika'da okul bahçesinde işte başörtülü velilere saldırı falan. Bunlar çok şaşırtıcı haberler değil, yeni de değil. Daha öncesinden belli var olan ve zaman zaman gündeme gelen konular. Bundan sonra belki özellikle içinde yaşanılan konjonktürden dolayı daha velilerin tehdit algısını artıracaktır. Bunun farkında olalım. Yani sürekli tehdit algısıyla yaşamak da bir takım psikolojik sorunlara da, özellikle anksiyete bozukluğuna vesaire neden olabilmektedir. Bunun altını çizmek isterim. Bununla birlikte şöyle bir şey var. Batı'da şu son özellikle 4-5 yıl içerisinde şekillenen, biz 1990'lı yıllara geçerken nasıl özellikle 2000'e kadar gelen süreçte Saddam'la ilgili bir diktatör söylentisine alıştık ve bunu benimsedik ise, nasıl Libya'da Kaddafi ile ilgili bir diktatör söylemini benimsedik ise, bugün de aynı senaryo Türkiye üzerinde bir diktatör söylemi. Yalnız bunun altını çizerek söylüyorum. Türkiye düşmanlığı direkt Türkiye'yi sevmiyor şeklinde değil. Türkiye'de çok yani totaliter bir rejim var ve dikta bir rejim var. Bu rejim insanları mağdur ediyor şeklinde dile getiriliyor. Bu çok önemli bir nüanstır. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Neden? Batı kamuoyu, özellikle Belçika olan konumuz olan Belçika'yı ele aldığımız zaman Belçika'nın bir mağdur kültürü vardır. Belçika var olduğu olalı dünyanın farklı yerlerinde siyasi rejimlerin, güçlerin mağdur olmuş insanları hep karşılamıştır. Yani hep bunlara destek çıkmıştır. Bu insanlar kendi mağduriyetlerini Belçika, Brüksel üzerinden dile getirmişlerdir. Dolayısıyla batıda oluşan bir mağduriyet anlayışı özellikle bu Türkiye ile ilişkili olarak 70 öncesinde 80 ihtilalinde ve sonrasındaki süreçte özellikle Güneydoğu'daki çatışmalardan sonra batıya gelen işte 90'lı yılların Güneydoğu'da çatışmalardan kaçmış vatandaşları son 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçıp Brüksel'de mekan tutmuş ve orada faaliyetlerine devam eden darbeciler, bunların hepsi bir diktatörden, bir dikta güçten kaçmış görünümü vermektedir. Bu söylem, bu algı operasyonu bugünün değil 4-5 yıl öncesinden başlayarak küçük küçük bir puzzle gibi inşa edilmiş bir operasyondur ve bugün halklar, Avrupa'da yaşayanlar, özellikle Belçika'nın kendi vatandaşları, birazcık uluslararası ilişkilere ilgi duyanlar, Türkiye'de sert dikta bir rejim olduğu ve insanların da bundan mağdur olduğunu düşünmektedir. Bunu bizim şu anda değiştirmek için ortaya önemli bir çaba koymamız gerekmektedir. Yoksa bazen oradaki insanların bakış açısını iyi anlayamadığımız zaman Belçika'nın bakış açısını ve nasıl bugün bu şekilde şartlandığını iyi göremediğimiz zaman bu tür durumlarda kendimizi savunmakta da çok zorlanırız diye düşünüyorum. Belçikalı açısından mağduru savunmak haktır ve bunu her zaman dile getirirler.
Peki bu süren PKK davasının soruşturma dairesi davanın ceza mahkemesine sevkini reddetti. Bunun yankıları nasıl oldu hocam?
Şöyle diyeyim, bu da tesadüfü değildir. Misal PKK ile ilgili hem işte terör örgütüdür ya da Belçika'da da PKK'nın Almanya'da ya da diğer ülkelerde olduğu gibi yoğun olarak lobileri, çalışan lobileri ve özellikle örgüte insan transfer eden ağları var. Altyapısı var ve bunu Belçika çok çok iyi bilmektedir. Yani ben Belçika'nın ya da diğer ülkelerde olduğu gibi alt ülkelerinin içerisindeki insan hareketlerini çok çok iyi izlediğini düşünürüm. Örneğin bir Türk toplumunu ele alın. Türklerin içerisinde kim camiye gider gitmez hepsini çok çok iyi bilirler. Adlarıyla ortaya koyabilecek kadar güçleri ve kapasiteleri vardır. Dolayısıyla PKK'nın hem Belçika'daki faaliyetlerini hem de Belçika merkezli uluslararası faaliyetlerini çok iyi bilirler. Onlarla ilgili açılmış davalar vardı. Bunlardan bir tanesi de insan kaçakçılığı, yani oradaki çocukların, Kürt çocukların Kuzey Irak'a taşınması, Suriye'ye taşınması ve terör çerçevesinde ya da PKK'nın deyimiyle silahlı mücadele çerçevesinde kullanılmasıydı. Bunların hepsi tek tek düştü. Ben buradaki sürecin de Türkiye'nin son dönemde yaşadığı siyasi konjonktürle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da unutmamak gerekir. Belçika küçük ama çok önemli bir devlettir. Bunun nedeni de Avrupa kurumlarının Brüksel'de olmasıdır. Yani siz Belçika'yı ne kadar tutarsanız Avrupa'nın da aslında dolaylı olarak hepsini etki edersiniz. Dolayısıyla bütün uluslararası terör örgütlerinin ya da diğer örgütlerin gelip Belçika'ya yerleşmesi ve orada öncesinde ve sonrasında lobi faaliyetleri göstermesi tesadüfi değildir diye düşünüyorum. Bugün Türkiye'ye karşı en büyük, yani uluslararası düzeyde çatışan ya da çarpışan birçok, yani güç Brüksel'dedir. Bu da Türkiye'nin oradaki çalışmalarını güçleştirmektedir. Yani Brüksel üzerindeki bir söylem, Türkiye ile ilgili negatif ya da pozitif söylem, bütün Avrupa Birliği ülkesinden gelmiş olan bürokratların da göreceği, okuyacağı ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak hem bilgilerini hem de davranışlarına entegre edecekleri söylemlerdir.
Teşekkür ederiz Ertuğrul Hocam katkılarınız için. Size kolaylıklar diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, şimdi dinleyicilerimiz de tabii büyük ilgi gösteriyorlar böyle konulara. Çünkü bunu birebir yaşayan kendileri. Ertuğrul Hocam'ın da söylemlerin ne kadar etkili olabileceğini, burada söylenenin orada nasıl yankılanabileceğinden bahsetti. İşte bir dinleyenimiz de Avusturya'dan aramış ve Cumhurbaşkanımızın bazı söylemlerinin kendilerine karşı kullanıldığını söylemiş. Bunu yapmak çok zor bir şey değil herhalde,
tabii,
değil
tabii,
mi Can
tabii.
Hocam?
Şimdi efendim günümüz dünyasında farklı ülkelerin diğer ülkelerin iç işleriyle ilgili görüş bildirmesi, o konuda fikir beyan etmesi aslında alışılagelen bir şey. Fakat yani şimdi Avrupa ülkelerine geçmişine baktığınız vakit, özellikle şimdi bugün Belçika'yı konuşuyoruz. 1961 senesinde bağımsızlığını zor bela kazanabilmiş olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seçilmiş başbakanını katleden Belçika devletidir. Bundan kısa süre önce Belçika kralı bu konuda özür diledi. Yani. Ve bu bir takım Amerika'da da kongrede de yapılan görüşmelerde falan bu işin işte o dönemde her ne kadar bağımsızlığını kazanmış dahi olsa Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin aslında tamamen de bağımsız bırakılmayacağının bir göstergesi olarak algılandı ve bu konuda da ciddi eleştiriler ortaya çıktı. Ve bu Belçika Kongo'yu yıllarca 26 sene falan boyunca yöneten bir diktatöre destek verdi. Şimdi yani neye dayanarak Türkiye'de bir takım eksiklikler yok mudur? Vardır hiç kuşkusuz. Çok ciddi bir travma yaşadık.
Tabii.
15 Temmuz darbe ve işgal girişimi olarak düşünüyoruz. Bu şeyden sonra yapılan işleri onların daha doğrusu bu darbe sözde mağdurlarının görüşleri istikametinde bu şekilde eleştirmek çok akılcı, çok rasyonel bir şey değil yani yapılan iş. Dolayısıyla şimdi ben yine dönüp dolaşıp şeye geliyorum. Yani kendi iç huzurları adına ve orada yaşayan insanların huzurunu, gönlünü kırmama adına yapılması gereken farklı bir şeydir. Bu artık yani Türkiye'yi hasım olarak gösterip Türkiye üzerinden bir takım iç politik amaçlara da ulaşma zamanının geçmiş olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şimdi bakıyorsunuz birçok ülkede kendi iç problemlerini bir kenara bırakmışlar. Gündemlerin birinci maddesi Türkiye. Böyle bir şey çok akılcı değil. Böyle bir şey olmaz yani. Olmaz, bu çok manasız bir şey. Dolayısıyla yani işte tabii bu hem aklı selim içerisinde bu işleri düşünmeleri gerekiyor. Hem de bizim vatandaşlarımızı bu konuda hem daha uyanık, daha bilinçli, daha bir arada olmalarını da gerektiriyor. Yani
de hocam,
evet,
mesela
dayanışma içerisinde demek.
Ertuğrul hocamız dedi ya, Belçika'nın tavrı odur, mağdurdan yanadır diye.
Yani inandırıcı değil bana.
Ha yani.
İnandırıcı şimdi değil. Ya bilgi eksikliği var.
PKK sebebiyle yaşamış olduğumuz. Yani olay ortada işte, yani burada kim mağdur acaba?
Şimdi mağdur edenim mağdur sayarsanız çok kolaydır. Öyle bir şey söylemek kolaydır. İşte biraz da tabii böyle cazip bu lafları etmek falan. Ama dediğim gibi yani Patrice Lumumba'yı öldüren kimdir yani 1961 çok eskidir diyebilirsiniz. Bunlar 55 sene geçti üzerinden ama bu fikriyatta, bu düşüncede, bu duruşta bir değişiklik hiçbir zaman olmadı Avrupa'da. Doğrusunu isterseniz. Sadece biraz yumuşamalar oluyor.
Hocam o kadar geçmiş sayılmaz gidip Ermeni soykırım vardır
ha,
diyen.
Ha tabii,
yani,
tabii.
Onlar değil de değil mi?
O tamamen mantıksız bir şey.
Evet.
Evet çok haklısınız. Evet. Yani bu işte maalesef şimdi hocamın da söylediği gibi yani işte bir Saddam, bir Kaddafi veya bir başkası gibi Türkiye bu muameleyi hak etmiyor. Yani onu o şekilde değerlendirmek lazım. Mutlaka akıllarını başlarına devşirmeleri gerekir. Yoksa tatsız bu yani huzursuzluk yaratır, barışı bozar. Yani ülkeler arasında, toplumlar arasında
lüzumsuz bir gerginlik,
gerginlik yaşamanın bir manası yok bu dünyada.
Evet,
yani.
Evet. Can hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Can Ünver programımızın danışmanı doçent doktor Can Ünver aynı zamanda göç uzmanı bizimle birlikteydi. Yardımcı doçent doktor Ertuğrul Taş, 19 Mayıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi telefon bağlantısıyla bizi aydınlattılar. Sevgili dinleyenlerimiz programımızın tekrarını bu gece 1.05'te dinleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman da biz burada www.blogspot.com adresinde programın ses kaydına ulaşabilirsiniz. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a, Cihan Aktepe vardı teknik masada. Nurettin Turan, Şule Özçakır birlikte hazırlıyorlar programı. Haftaya inşallah tekrar birlikte oluruz. Hoşçakalın.